Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Hatırlarsanız geçen videonun sonunda sizin siz olduğunu bilmem için para vermiştim. Buyurun dinleyelim. Yalnız sizi tanımam için bu paranın yarısını alın. Buluştuğumuzda birleştiririz, birbirimizi karıştırmayalım. Durun şimdi, çok kısa kontrol edeceğim, uzatın. Evet, sizsiniz. İçeriye buyurun, devam edelim. Türkiye'nin üzerindeki kem gözün farkında mısınız? Üzerimizde hep bir ağırlık var. Nedeni çok açık değil mi? İşte.
Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor.
Bakın, buraya kadar sustum. İçime attım ama sonunda dayanamadım. Dalga mı geçiliyor yoksa sabır mı sınanıyor? Madem bu durum biliniyor, neden çok geç olmadan önlem alınmıyor? Dünyanın en büyük nazar boncuklarını yaptırıp sınır kapılarını asmamız artık bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Bu durum neden görülmüyor? Sadece kelafir gözlerde değil. Hani İsrail, İngilizler, Avrupa Birliği falan diyorduk ya. Hepsi oyundan düştüler. Ama kalanlar nazar ediyorlar. Açıkla Yiğit'cim, söz sende.
Dünyada 4 büyük aktör görünüyor şu anda baktım. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye.
Dünyada sadece 4 güç odağı kaldı. Biri tabii ki Türkiye. Artık serde küresel güç olmak değil, galaktik güç olmak var. Nitekim atara atar, gidere gider birader. Vizyonuyla uluslararası arenada yer almaya çalışmak ancak iç politikada iş yapıyor. Yiğit de oradan gazı veriyor. Ama dünyada pek kimse yemiyor. Niyeyse bu gibi durumlarda benim aklıma Süleyman Şah türbesi geliyor. Hani taşımışlardı, yerine koyacaklardı, ne oldu ona? Küresel güçüz ya. O bakımdan. Ya bu kaçıncı taşınışıydı? Adam sağlığında bu kadar gezmedi. Kimse de kalk yerine yat birader demedi. Artık çok gizli İTAP projesini açıklayıp yürürlüğe acilen koymalıyız. İnsansız türbe aracı. İşte bu proje dünyada dengeleri değiştirir. Yoksa türbeyi habire götür getir, götür getir. Taşırken çarpılacağız lan. Al sana mobil türbe. Neyse, bizim işimiz ekonomiyle. Hadi başlayalım bakalım bildirmeye. Sonunda 128 milyar doları erittiklerini itiraf ettiler. Tabii bunu böyle söyleyince insan o büyüklüğü kavrayamıyor. Hani hayatında hiç deniz görmemiş biri okyanusu hayal etmekle nasıl zorlanırsa, bu 128 milyar dolar işi de öyle. Gayet normal. İnsanın 5 duyu organı ve bunların uyarılma limitleri var. O duyu organı değil lan. İnsan derisi belirli aralıklardaki sıcaklıkları, basıncı ve nemi hissedebilir. Mesela elinize bir tüy konsun, o kadar hafif ve az basınç uygular ki hissedemezsiniz. Ama görürsünüz. Ancak gözümüz de sınırlıdır. Dalga boyu 400 ile 700 nanometre arasındaki ışığı fark edebiliriz. Kızıl ötesi ve mor ötesi ışıklar çıplak gözle görülmezler. Elektromanyetik ışımalardır. Mesela televizyon kanalını değiştirmek için düğmeye basınca çıkan kızıl ötesi ışını aranızda görebilen var mı? İnsan kulağı 20 ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. Bu sınırın altı ve üstü duyulamaz. Bir metreküpte 10.000'de 40 mikromol yoğunluğundan az kokular alınamaz. İşte bu 128 milyar doların da algılama eşiği böyle. İnsanın normal olarak kavrayabileceği karşılaştırma ölçülerinden çok daha yüksek. Öylece 128 milyarmış canım diyoruz ama yıllar boyunca Türkiye nezdinde yerine koyulamayacak kadar büyük. Peki nereye gitti bu para? Erdoğan kasada dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı yastık altında duruyor dedi. Baştan Danışman Yiğit Bulut, Türkiye'nin hiçbir zaman 140 milyar doları olmadı ki rezervlerinde deyiverdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, V for Mahir, millete harcandığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı'na sordular, satılmış dedi. Ekonomi Bakanı çıktı, yasalara aykırı değil ki diye cevap verdi. Yani açıklama süsü verilmiş bomboş konuşmalar hepsi. En güzeli bahaneyi bulana cips kola vermeli, ödüllendirmeli. Ya bu kadar parayla yeni ülke kurarsın kendine. Ama yine de ben kurcalamaktan vazgeçiyorum galiba. Hiç değilse toplanıp bir ağız birliği yapsınlar. Aynı şeyleri söylesinler. Ben de inanmış gibi yapayım. Yahu son olarak Nurettin Canikli çıktı. Harcamasaydık iflaslardaydık falan dedi. Buyurun işte ibret verici konuşmanın itiraf niteliğindeki özeti.
Türk lirasının konvertibilite olmasının özelliğinden dolayı piyasa karşılamıyorsa Merkez Bankası bu talebi karşılaması gerekiyor. Aksi halde ne olur? Temerrüt olur. Temerrüt ne demektir? İflas demektir. İflas demektir. İflas demektir.
Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve halkım adına ülkemizi iflastan kurtardığı için. Ya da billur geçiyor bildiğin. Bilerek konvertibilite falan diyor ki terimleri anlayan çıkmazsa inanırlar diye. Konvertibilite ülke parasının yurt dışında kullanılabilmesi demektir kısaca. Oysa onun yerine çıkıp Türk lirasının gevrekliğini korumak için sattık 128 milyarı dese aynı anlamsızlığı içerecek bir cümle. Ne alaka konvertibilite? Ha ülke ekonomisi sirk gibi. Cambazların hepsi ayrı bir ipte. Biri kasada, biri halka dağıttık, biri yastık altında, biri de satmasaydık iflaslardaydık diyor. Ha kulağımız kaşındı, kulağımıza soktuk dese o da olur. Nasıl olsa hesabı falan sorulamaz. Meğer 2017 yılının Şubat ayında o karlı günde hazine müsteşarlığıyla Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanmış. Kimsenin bugüne kadar haberi olmadığı bu protokol çerçevesinde hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriyormuş. Anlayacağınız herhangi bir yasaya aykırı durum söz konusu değilmiş. Canlarım ya. Merkez Bankası döviz alışı satışı yaptıktan 15 gün içerisinde açıklamak zorunda. Peki Merkez Bankası neden böyle bir protokolü duyurmamış? Neden her zamanki gibi ihale açmamış? Kızım ver oradan bana damgayı. E gözlüğüm de yok, ayarlasana şu tarihi. Şubat 2017 yaz. Heh imzalat şuradaki be. Sonra da yolla hazineye. Onlar da imza atsınlar köşeye. Al sana protokol. Soran olursa ortamlarda imzalamıştık dersin. Yahu Merkez Bankası defalarca benim kurla ilgili bir hedefim yok demedi mi? Merkez bankaları dalgalı sistemlerde döviz satamazlar. Serbest piyasaya açıklama yapmadan müdahil olamazlar. Lan oğlum bu Merkez Bankası mı döviz büfesi mi? Şimdi ben gidip Merkez Bankası kapısına döviz isteyince alabiliyor muyum? Peki o dövizi bana vermezse temerrüte mi düşüyor? Yani iflas mı ediyor? Al söylüyor.
İflas demektir.
Konvertibiliteymiş, mekanizmaymış, halkın yastık altıymış. Yok iflas edermiş, bir git. Gözlerimizin içine baka baka en azından beyinleri süzme yoğurt olmuşlar inanır diye yalan söylüyorlar. Peki dolar düşmemiş, rekor seviyesinin yanında yüzüyor. Faiz inmemiş, üstüne üstlük yükseliyor. Üstelik artık kasanda 128 milyar doların da yok. Büyük borcun var. Bu durumda hala iflas etmediğini mi düşünüyorsun? Ayrıca Merkez Bankası döviz satmak zorunda değil. Değildir. Bunu yapmaması Türkiye Cumhuriyeti'ni temerrüte düşürmez. Dövize ihtiyacı olan kurumlar ki buna Türkiye Cumhuriyeti hazinesi de dahil bu dövizi piyasadan temin edebilir. He dolar talebi karşılanmazsa serbest piyasa ekonomisinde veya dalgalı kur rejiminde dolar yükselir. Bu kadar basit. Artmaya başlayınca 8 lira olur. Talep kesilmezse 9'a gider. O da yetmedi 10-11'i ziyaret eder. Bunlar normaldir. Sen de Türk lirasının cazibesini arttırmak için faizleri yükseltir, getirisiyle ilgi çekmeye çalışırsın. Aslında bu senin ekonomik beceriksizliğinin göstergesidir. İflas eden Türkiye olmaz. Mevcut ekonomi politikalarıyla iktidar partisi olur. İşte sırf bu yüzden bütün rezerv kullanıldı. Ülkenin geleceği karartıldı. Acaba umurlu larında mı? İşin daha da fenası, madem Merkez Bankası döviz satmayınca ülke iflas edecekti, önümüzdeki günlerde ne yapmayı düşünüyorlar acaba? Rezervler eksi de az buz değil 50 milyar dolarda. Yani şu anda yeni bir döviz talebi gelirse hop sana
iflas demektir.
Türkiye iflasta. Merkez Bankası'nın satacak dövizi yok ki. Ülke iflasın eşiğinde mi? Hay Allah, o kadar da
bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza
gıptayla bakıyorlar. Neden iflas etsin ki ülke? Dahası var. Kamu bankaları döviz fiyatlarını baskılamak için ellerindeki bütün dövizi sattı, yetmedi, borca girdi, onları da sattı. Pozisyon açtı ve kanunun verdiği sınırı aştı. Normalde bu açık pozisyonları 2 haftadan fazla taşıyamazlar. Ama BDDK, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu gözlerini kapattı. Görmezlikten geldi. Uyarmadı bile. Sonrasında hazine iç piyasadan yani Türkiye'den dövizle borçlanmak için tahvil çıkardı. Kamu bankaları da olmayan dövizleriyle bunları aldı. Sanki varmış gibi bir halüsinasyon yaratıldı. Akıllarınca kendi döviz borçlarını hazineye pasladılar. Heh bak bir de o var. Konuşulan 12 milyar dolar. Ya varlık fonu? Onu kimse bilmiyor. Nitekim ellerindeki hazine kağıtlarını bakın işte benim dolarlarım var deyip bilançolarında döviz varlığı olarak gösteriyorlar. Döviz nerede? Yok. Para nerede? O da yok. Hepsi kağıt, hepsi ekran üzerinde. Kimse neyin ne olduğunu tam olarak bilemiyor. Hani şef şeffaflık falan diyorlar ya, ben buzlu cama razıyım. Merkez Bankası kamu bankalarına, kamu bankaları hazineye, hazine varlık fonuna, sonrası hep birlikte milletin vergilerine. Anlayacağınız üzere borç çok daha fazla. Peki rezervsiz nereye kadar gideriz? Şöyle anlatayım. Türkiye'nin bir yıl içerisinde yenilenmesi gereken dış borç miktarı 192 milyar dolara yükseldi. Son 12 ayın birikimli cari açı 38 milyar dolar ama hadi 30 milyar dolar da anlaşalım. Topla 222 milyar dolar. Ödeyemeyeceğimize göre yıllık %5, %6, %7 faizlerle çevirmeye çalışacağız. Bu kadar yüksek faiz bir yerde tıkanacak. İşte bütün dertleri o vadeyi 2023 sonrasına uzatmak. Çünkü bu ekonomik gidişat AKP'yi 2 yıl daha taşıyamaz. Milletin canı burnunda. İdare edemez öyle patates soğanla. İçerisi böyleyken dışarısı çok daha karışık. Resmen piyasayla didişip kumar oynadılar. Ülkeyi iki zara 128 milyar dolarlık yaptılar. Ya ben de yıllardır adamlar ağaç kesince ağaç düşmanı, doğa düşmanı falan diyordum. Meğer ayıp ediyormuşum. Adamlar ülkedeki her hanenin ocağına incir ağacı dikmeye çalışıyorlarmış. Bunu görmüyor. İşte getirilen başkanlık sisteminin sıkıntıları bütün bunlar. Hesap sormayan, soranı içeri alan, denetlenemeyen bir sistemin külliyen zararları, külliye zarar, külliyen zararları. İlginç ama oturdu galiba. Soruyorsun, gizli bir anlaşmayla dövizler kamu bankalarına devredildi. Gizli kişilere gizli kurlardan verildi. Görürsünüz bu işin dibi ticari sır olarak karşımıza çıkacak. Ama şimdi iş ayyuka çıkınca zevahiri kurtarmak adına bir şeyler sallıyorlar. Çok da umurlarında değil aslında. Hesap sorabilecek hiçbir mevki, hiçbir kurum yok ki. Denetleyebilecek var mı? Yok. Geçmiş olsun, dövizlerimiz heba edildi. Ne yalan söyleyeyim, ben de kongreleri özledim. Şöyle bir spor salonu, Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle oraya gelecek partililer, halay falan çekecekler, iç içe olacak birkaç kongre daha yapsalar, kıskananlar çatlasa, tribünler levalet dolsa. Güzel olmaz mı ama? Burada esas tehlikelisi, ekonomiyi esas olarak taklaya getirecek Merkez Bankası'nın faiz kararından sonraki metni. Tam 16 yıldır bir işe yaramasa da açıklamalarda bulunan sıkı para politikası kelimeleri çıkartıldı. Merkez Bankası bundan sonra faizleri açıklanan enflasyon verilerine paralel açıklayacakmış. Ona göre de düşürecekmiş. Tam olarak bu kelimelerle ifade etmese de anlayan anladı tercihlerini. İyi de açıklanan enflasyona da inanan yok ki. Enflasyon verileri bu saatten sonra iyice şüpheli hale gelecek. Faizi düşürmek için enflasyon sipariş ettiler denilecek. Nitekim şüphe etmek gereksiz. Tam da bu nedenle oynanacak artık enflasyon sepetiyle. Tam da bu nedenle teslim edilecek adresine. Bu saatten sonra kimse inandıramaz bana enflasyonun düştüğünü. Ya Merkez Bankası'nın bu yıl için hedeflediği enflasyon hedefi kaçtı? %5. Son toplantıya baktım, bu görüş devam etti. Yılı %5 kapayacaksa indirin faizleri %6'ya. Dolar çıksın uzaya. Rezervleri de sattın, neyle müdahalede bulunacaksın?
İflas demektir.
Çırılçıplaksın. Enflasyon hesaplamasında ağırlığı düşürülmüş, gıda fiyatları coşmuş gidiyor. Ama enflasyon sepeti sağ olsun daha yüksek artışı frenliyor. Haliyle evcil hayvan aşı yaptırma ücreti de önemli. Bak ona bir şey demiyorum. Neredeyse o belirleyecek politika faizini. Bağımsızlığını yitirmiş iki kurum. Ülke ekonomisine yön verecek demek bu. Yaptıkları araştırmalar, açıklamalar, aldıkları kararlar sarayı memnun etmekten başka bir işe yaramayacaklar. Anlayacağınız bariz faiz indirimine hazırlık var. Hatırlatın da başkana bir çeyrek takalım. İçinden geçmekte olduğumuz dönem diye başlayacağım lafı ama dönem bizim içimizden geçiyor hissi yaşıyorum. Nitekim doların şu anda Türk lirası karşısında biraz hareketsiz kalması dünyada doların devamlı değer kaybetmesi nedeniyle. Ama son yıllarda bu dönemlerde dolar hep böyle. Genelde değer kaybeder, yaza doğru kafayı kaldırır. Sonrasında gaza basar. İşte o da bize patlar. Bu düşüşün sonunda dolar değerlenmeye başlayacak. Nitekim bütün gelişen ülkelerin korktuğu 10 yıllık faizler de yükselecek. Hele bir Mayıs ayı gelsin, hep beraber göreceğiz. Borsa hakkında da iki kelam etmek isterim. Müsaade var mı yiğidim? Bunca halka arza giden para yine aynı yatırımcılardan, aynı havuzdan gidiyor. Bundan önceki yıllarda benzer durumlarla karşılaştığımızda insanlar ellerindeki mevcut hissesini satıyor, yeni arzlara giriyor. Nitekim yabancılar da Türkiye'deki portföylerini arttırmıyorlar. Ellerindekini satıp portföyü dengeliyorlar. Bunun endeks bazında hazmedilmesi aylar alır. Yani öyle çok kolay yükselme olmaz. Bu hesabı yapmanız hayrınızadır. Genel ekonomideki risklere geri dönelim. Halkbank davası rotada. Yalnız orada da ilginç bir gelişme söz konusu. Bizimkiler kapalı kapıların ardından kovulduğumuz F-35 projesi için bugüne kadar ödediğimiz 1.3 milyar doları Halkbank tazminatı olarak kabul edin demiş. Alacak verecek kalmasına getirilmiş. Ancak o işlerin sadece bizim gibi ileri demokrasiyle yönetilen ülkelerde geçerli olacağını, gelişmiş ülkelerde kabul edilmeyeceğini bilememişler. Resmen rüşvet teklif etmişler. Diğer yandan ülkede salgın felakete dönüştü. Ama süreci iyi yönetti. Fahrettin, kendini kaybettin. Türkiye'nin mevcut ekonomisi nasıl kaldıracak bu durumu? Sonu belli değil. Ama biz turizmden gelen her sente muhtacız. Mecburen gelen olursa diye bütün kapıları açacağız. Yine de istediğimiz rakamlara ulaşamayacağız. Velhasıl bu videoyu el birliğiyle sonlandıracağız. Eğer buraya kadar izleyip geldiyseniz kalbimin en derinlerindesiniz. Tebrik ederim, kazandınız. Halen fırsattan yararlanıp bedavaya abone olmak hakkınız. İkinci kez seyredene Instagram'dan takip etmek de bedava. Ve aşağıda katıla basanı evrende bir gezegenin yöneticisi yapacağımı artık açıklama zamanı. Arayı uzatmadan tekrar bir araya gelmeliyiz. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.
Podcast dinle.